Herkese merhaba, Yoldayız Geliyor Musun podcastine hoş geldiniz. Bu bölümde bir konuğum var. Özellikle girişim üzerine konuşuyoruz. Eşim, hayat partnerim, iş partnerim Can'la beraber. Belki bunu söylerken taraflı olabilirim ama Can benim hayatımda tanıdığım en zeki, en becerikli insanlardan bir tanesi. Belki de insan. Ama podcast kaydetmek onun işi değil, benim işim. O yüzden kendi konfor alanının dışından çıkarak konuk olduğu podcast. Daha önce bir kere daha konuk olmuştu, belki birkaç sene önce. Çok sık görülen bir şey değil bu yani. O yüzden umarım tadını çıkarırsınız, keyif alırsınız. Kendi işini kurmak, girişimcilik, iş hayatı, sıradanın dışında düşünmek gibi şeyler konuşuyoruz. Umarım keyifle dinlersiniz. Başlamadan önce bu bölümün sponsoru Hayvel'e teşekkür etmek istiyorum. Kariyerinde yeni ufuklara yelken açmak veya kişisel hedeflerine ulaşmak için desteğe ihtiyaç duyuyor olabilirsin. Eğer bu bölümde keşfedilen konularla ilgili daha derinlemesine bir destek ararsan, seni alanında uzman farklı ekollerden terapistlerle buluşturan bir platform olan sponsorumuz Hayvel aradığın şey olabilir. Online terapi seanslarına dilediğin zaman ve yerde güvenli, gizliliğin %100 korunacağına emin olarak başlayabilirsin. Kendine uygun uzmanı hızlıca bulmak için Hayvel'e kayıt ol, ücretsiz 15 dakikalık bir ön görüşme yap ve uygun fiyatlarla terapi seanslarına başla. Seans satın alırken %10 indirimden faydalanmak için YOLDAYIZ10 kodunu kullanmayı unutma. Link bölümün açıklamalarında. Yaşındaki Can bugün ne yapıyor olduğunu hayal ederdi. Bugün kaç yaşındasın?
36.
36 olmadın.
35
mi? Evet.
Tamam, yani şey yapmaya gerek yok o kadar. Sen inceleyip sık dokumaya gerek yok.
Çok hazırsın
30'larda diyelim. Olmaya. 30'larda diyelim.
Geniş bir spektrum. Okay.
Yani şöyle bir durum oluyor. Küçükken çok hayal kuruyorsun. Sonra bence büyüdükçe hayallerin biraz böyle yıkılmaya başladıkça, ama yani bu aslında kötü bir şey değil.
17 yaşında nasıl hayallerin kırıldı? Ne gibi hayallerin kırıldı?
Bilmiyorum, çok spesifik hatırlamıyorum ama yani küçükkenki kadar hayalperestliğin bence böyle bir, herkese göre tabii bunu değişir ama ergenliğinin ortalarına doğru bence hayalperestlik azalmaya başlıyor.
Biraz daha gerçekçi olmaya başlıyorsun.
Evet, sonra birazcık daha kendi kendini gerçekleştirmeye başladıkça o hayaller geri dönmeye başlıyor. O yüzden o sırada birazcık bence kayıptım ve 36 yaşındaki Can ne yapıyor? Sence ne yapıyor olacak diye o gün sorsaydın şey yapamayabilirdim.
Hiç fikrim yok mu derdin?
Hiç fikrim yok diyebilirim. Fotoğraf çekiyor olurum falan derdim herhalde.
Okay.
Herhalde.
Kendini gerçekleştirmeye başlayınca dedin. Kendini ne zaman gerçekleştirmeye başladığını düşünüyorsun?
15 dakika önce. Bence üniversiteye gitmeye karar vermek de olabilir.
Okay. Yani üniversiteye gitmeye bir karar verdin. Nasıl senin için kesin bir şey değildi yani üniversiteye gitmek, öyle mi?
Değildi.
Gitmeyebilirim diyordun.
Gitmeyebilirdim
yani.
Evet.
Wow.
Gitmeyebilirdim. Ya da gideceğim yani. Gitmeye de bilirdim, evet. Uzun bir ara verdim çünkü ben liseden sonra.
Uzun?
2 yıl. 2 yıl mı gitmedim ben üniversiteye? 2 yıl sonra gittim galiba ben liseyi bitirdikten.
Bilmem, ben yok mu o zaman?
Gitmemek de bence kesinlikle hani bir tık daha uzak bir ihtimal olmakla birlikte gayet mümkündü. Ama gideceğim üniversiteye gitmeye, yani Pratt'e gitmeye karar verdiğimde bence bir tık daha hayal kurmaya başladım.
Okay.
Tabii ki gittikten sonra hayallerim tekrar yıkıldı.
Okay, güzel.
Okulda o ayrı bir konu ama
güzel.
O ayrı bir podcast.
Peki üniversiteye 2 sene ara gitmemek ya da işte liseden sonra ara verme kısmı, o bir karar mıydı?
Birinci yıl bir karardı, ikinci yıl oldu.
Uzadı yani.
Hala bilmiyordum ne yapacağımı.
Üniversiteye gitmeme kararı da ilk sene öyleydi yani, ne yapacağımı bilmiyorum. O yüzden seçmeyeceğim şu an bir şey miydi?
Yok, ara vermek istemiştim.
Neye ara vermek istemiştin?
Yani bir yaşımdan sonra benim eğitimle ve okulla aram çok iyi değildi.
Kaç yaşından sonra?
İlkokuldan sonra her şey ters gitti okulla ilgili. O yüzden üniversitede benim için eğitimle ilişkimi tekrar toparlayabilecek miyim acaba ben bu? Yani hep şöyle bakıyordum üniversiteye gelene kadar. Ya lise zaten çoğu insan için böyledir herhalde. Saçma bir şey yani.
Lise yani, saçma bir şey.
Evet, saçma bir eğitim alıyorsun. Gerçek yaşam koşullarında ihtiyacın olmayacak çok fazla bilgi alıyorsun. Ben gerçek yaşam koşullarında asla ihtiyacım olmayacak bilgileri öğrenmeye çok heyecanlanan biri olarak bile beni heyecanlandırmak konusunda başarısız oldu yani lise ve bütün o akademik süreç.
Çok ilginç çünkü Can'ı tanıyanlar bunu bilir. Can hayatınızda tanıyabileceğiniz en çok öğrenmeyi, yeni bir şey öğrenmeyi seven insan. Kendi kendine bırakın herhangi bir konuda, en alakasız konusunda saatlerce okuyup araştırır ve böyle benim arkadaş çevremde bile, yani benim arkadaşlarım Can'la tanıştıktan sonra bir şey olduğunda böyle Can'a soralım. Can bunu araştırmıştır dediğimiz bir insan Can. O yüzden okul çerçevesinde, çatısının altında öğrenmekten bu kadar nefret etmen çok enteresan.
Valla geriye dönüp bakınca bana da garip geliyor. Çünkü mesela şu an şeyi düşünüyorum. Ne bileyim, lisede işte biyoloji. Şu an mesela çok merak ediyorum yani. Keşke daha iyi dinleseydim diyorum ama oraya koyduğunda da beni çok mutsuz oluyordum. Yani bilmiyorum. Bence o eğitim sistemi herkese göre değil.
Sana göre de değil.
Bana göre de değilmiş demek ki yani. Benim de öğrenme şeklim başkaymış. Ki öğrenmek hakikaten şey gibi, hobim gibi yani.
Evet. Bu bölümü dinleyenlerin derslerinde flow'unda ne olduğunu bildiğini varsayıyorum artık. 150 bin bölümdür onlardan bahsediyorum. Ama bilmiyorsanız thisisdestan.com ve flowstudio.com'a girip inceleyebilirsiniz. Fakat bu iki işimizde de beraber çalışıyoruz Can'la. Sorum şu. Desteği kurmakla flow'u kurmak arasındaki farklar neydi? Mesela flow'u kurarken en zor şey neydi? Desteği kurarken en zor şey neydi?
Flow iki defa kuruldu. Birinde en zor şeyden bahsedemem. Çünkü aslında en zor şeyleri sen göğüslüyordun.
Bunu... Ne gibi?
Fiziksel olarak flow kurulurken benim için...
O kadar çok sorumluluk hissetmiyordun yani.
Evet, o kadar sorumluluk hissetmiyordum.
Patlarsa da patlar.
Yok, patlayacağını hiç düşünmüyordum. Patlamayacağını hatta %100 emindim. Onun da bir rahatlığı vardı büyük ihtimalle.
Çok ilginç çünkü patladı.
Çünkü patladı ama patlamadı yani.
Evet,
patlamadı.
Çünkü pivot. Yön değiştirdik yani.
Evet, patlamadı. Ya öncelikle flow'un kuruluşunu ikiye bölmek isterim. Biri fiziksel olarak flow'u kurma süreciydi. İkincisi flow online'ın kurulmasıydı. Fiziksel olan süreç benim için çok eğlenceliydi.
O bir buçuk iki ay falandı sanırım.
Evet, benim için çok
açılma
eğlenceliydi.
Açılma süreci yani.
Exciting, heyecanlı bir süreçti. Flow online kurulma sürecinde flow batıyor mu batmıyor mu sorusuyla karşı karşıya olduğumuz için İngilizce'de ne denir? Hail Mary yani. Yani o bir bahisti yani. O bir bahisti.
Çok ilginç böyle demen çünkü fiziksel bir bahis değil miydi yani? Fiziksel bir mekan açmak da bahis geliyor bana. Hatta daha büyük bahis geliyor. Daha, ya da şey olabilir. Hani son şansıydı Flow'un.
Evet.
Yani, ya da o an öyle geliyordu bize.
Ama bir yandan şu an geri dönüp baktığım zaman desteğiyle karşılaştırdığımda mesela bu inanılmaz bir fokus verdi bize. İnanılmaz bir odak verdi. Yani biz eve kapandık. İkimiz de bilgisayar başında bir masanın aynı masada oturup biz bir ayda Flow Online'ı kurduk. Ve bunu yaparken vereceğimiz bütün kararları hani arkamızdan böyle Indiana Jones'da böyle kocaman bir taş
yuvarlanıyor.
Seni kovalıyordur, yuvarlanıyordur. Sen ondan kaçmaya çalışıyorsundur. Hani Flow Online'ın kuruluş süreci biraz öyleydi. O bir ay böyleydi yani.
Karşılaştırırsak Flow Online'ı bir ayda kurdun. Desteği ne kadar zaman?
De işte o top olmayınca işler değişiyor. Ama desteğe de bambaşka şeyler öğrendik. O top olmayınca çok çok başka şeyler oldu tabii ki. O topu belki de gelecekte yapay olarak da olsa yaratmanın belki yollarını öğrenmiş olabiliriz.
Kendine deadline koymak gibi bir şey.
Evet. Deste kesinlikle daha zordu. Daha zordu, daha sancılıydı.
En büyük sebebi ne sence bunun?
Önceliklerin çok net olmamasıydı bence.
O zaman şunu diyebilir miyiz? Hayatında bir şey yapmaya çalışan, bir işe başlamaya çalışan, bir iş kurmaya çalışan insanlar için belki de eksik olan şey baskı diyebilir miyiz? Baskı yoksa, bizim seninle sık sık konuştuğumuz bir şey bu aslında. Bir şeyleri yapma, bir şeylere başlama motivasyonu. Mesela bazı insanlarda şey çok vardı ya, yırtma motivasyonu.
Yırtma motivasyonu, evet.
O genelde yani yırtmaya ihtiyacı olan insanlarda oluyor. Daha çok hani aşırı bolluk bereketten gelen insanlarda olmuyor yırtma arzusu. Sence sen yırtmak için mi yaptın mesela bunları? Kariyerinde yaptığın, şu anda yaptığımız işleri biz yırtmak için mi yapıyoruz?
Yok.
Ne için yapıyoruz? Çünkü yani şu an sen girip bir yerde işe de girebilirdin. Hı-hı. İngiltere çalışma iznin var.
Hı-hı.
Veya bunu podcast söylemedik ama ahşap atölyem vardı. Mobilya yapmaya devam Hı-hı. ediyor olabilirdin. Ya, tabii ki para kazanmak istiyoruz.
Ben şimdi sana bu bölümün şeyini vereceğim. Hotspot'u. Hotspot'unu vereceğim. Linkleneceğimiz tedbiti vereceğim.
Hı-hı.
Ben Deste'de de Flow'da da çok para kazanmak istiyorum. Çünkü bulabileceğim en yetenekli insanları işe alacak kadar param olabilsin istiyorum.
Hmm. Bu bizim en sıkıştığımız ve en çaresiz hissettiğimiz konulardan bir tanesi oluyor genelde.
Evet. Flow'da mesela ekibi topluluğumuzla doğru orantılı bir şekilde büyütemedik.
Topluluk çok daha hızlı büyüdü.
Topluluk çok daha hızlı büyüdü.
Evet, ekibi büyütmeye çalıştık ama bayağı başarısız olduk.
Bayağı başarısız olduk. Belki
ona rağmen Flow çok başarılı.
Evet. Çok şükür. Çok şükür. Bunu desteğiyle öğrendik ikimiz de. Hani startuplarda işte yatırımlar, yatırımcı bulmak.
Hı hı.
Bunlar mesela bu işin tatlı yolu.
Hı hı.
Yani birilerini ikna ediyorsun. Diyorsun ki ben bu işi yapabileceğim. Gelin siz bu parayı yakın. Sonra işte şu kadar yıl sonra da şu kadar geri dönüş alacaksınız bu yaktığınız paradan. Bu da bir bahis. Bu bahis çoğunlukla tutmuyor.
Yatırımcılar ne kadar yatırımlarını geri alıyorlar gibi mi?
Yok, yatırımcılar yatırımlarını geri alıyorlar. Hmm. Sadece senden mi alıyorlar yoksa başka birinden mi alıyorlar bilmiyoruz ama yani startupların %90'ı herhalde batıyor, fail ediyor, batıyor evet. Yani başarısız oluyor.
Bizim başarısız olma şansımız yoktu çünkü başkasının parasını yakmıyorduk.
Evet. Evet, aynen öyle.
O da işte birazcık insana şey veriyor. Devam etme ve başarma motivasyonu veriyor yani.
Evet.
Bugüne kadar kendimi paraladım, kendi paramı yaktım.
Aynen.
Yapmak zorundayım yani şey veriyor. Evet.
İşin
ya olacak ya olacak yani. Deste'de bence öyle bir nokta vardı. Ya 2 sene biz hatırlıyorum ilk yapmaya karar verdiğimiz zaman böyle 3 ayda falan çıkarırız zannederek başlamıştık.
3 ay dediğimiz günü hatırlıyorum. Anı hatırlıyorum. 3 ay falan sürer herhalde dediğimiz evet, anı kıştı. Hatırlıyorum.
Sen şeyde tane... Chelsea'de Juice Baby'de ilk yazılımcımızla görüşme yapmıştın. Ben yanında asayı bol falan yiyordum. Evet, 3 ayda çıkarırız diye düşündüğümüz evet. Şey tabii ki öyle sürmedi. Ve yani bizim ilk app'i çıkarmaya karar verme sebebimiz bir daha ulaşılabilir bir fiyata ulaştırmak insanlara.
Hı-hı.
İki hani kağıt, kutu çok gerçekten fiyatı her geçen gün artıyor. Ayrıca ağaç kesilmesi vesaire doğa içinde. İşte yok sustainable kağıt bulalım oydu buydu bu işler gerçekten sonsuz rakamlara çıkıyordu yani ve şu anda biraz daha insanlar alıştı ona artık birazcık hani TL'nin anlamı kayboldu ne demek kaç para bir su ne kadar sürekli kafam karışıyor benim her Türkiye'ye gittiğimde ama ilk çıkardığımızda desteği her şeyin böyle ilk zammını gördüğümüz günlerdeydi. 2022 değil mi? Evet. Fiziksel deste çıkmadan önce app yapmaya karar vermiştik zaten fiyatları gördüğümüzde ama hı-hı. artık bu yıla girdik. Fiziksel kartlar çıkacak ama artık fokusumuzu app'e verelim demiştik.
Hı-hı.
Zannettik ki fiziksel kartlarla beraber çıkarabiliriz. Biz ilk app'i çıkarmaya başladığımız zaman ki ben hala çok bu konuda derin bilgi sahibi değilim ama o gün Can da hiç bilgi sahibi değildi. Yani sen bir kod nasıl yazılır, bir yazılımcılar evet. kendi aralarında nasıl konuşur, backend nedir, frontend nedir?
Hiçbir fikrimiz yok.
Hiçbir fikrimiz yoktu.
Ya bu arada sadece yazılım değil.
Proje nasıl yönetilir? App nasıl tasarlanır?
UI design, yani UI design nedir? UX design nedir? Aralarındaki fark nedir?
ASO nedir? SEO nedir? Farkları nedir?
Hiçbir şey bilmiyorduk. Hiçbir şey. Ya bir laf var. Ben buna çok gülüyorum. Bence bizim durumumuz buydu. Yaptık çünkü yapabileceğimizi sandık. Bizim destede bence durumumuz tam olarak böyle. Yani değil mi? Böyle oldu. Yani sürekli böyleydik. Bu şunu yapabilir miyiz? Bence yapabiliriz.
Ne kadar zor olabilir ki yaparız. Buluruz. Yapacak birini buluruz.
Evet.
Ve yani gittikçe işin içine girdikçe hem hani geriye bakıyoruz çok ilerledik vazgeçmek
evet.
için.
Evet.
Ama ne kadar daha ilerlememiz gerektiğini bilmiyoruz çünkü ilk defa hı. yapıyoruz. Hani böyle şey gibi yağmur ormanlarında kayboldun
hı hı.
ve geriye dönmek istemiyorsun çünkü bayağı da yürüdün zaten ama ne zaman bitecek, yağmur ormanlarından ne zaman otele varacaksın veya insanları göreceksin bilmiyorsun. Sadece yürümeye devam ediyorsun.
Evet. Ben bunun için bir hep kafamdaki metafor şu. Ürün geliştirmek için diyeyim. Product development için diyeyim. Benim kafamdaki metafor hep bir yelkenliyle yola çıkmak. Diyorsun ki ben Hindistan'ı bulacağım. Ondan sonra çevrende tanıdıklarına diyorsun ki ya sen şunu yapabilir misin? Yaparım diyor, biniyor. Öbürüne diyorsun ki sen yemek pişirebilir misin? Pişiririm diyor. Tamam, bin sen de diyorsun. Öbürüne diyorsun ki
sen hiç Hindistan'a gittin mi? Kesin gittim, çok gittim diyor.
Çok gittim, çok
ama
iyi biliyorum.
Ama asla gitmemiş. Orada Hindistan dediği şey Nepal'miş.
Aynen böyle. Sonra diyorsun ki tamam sen, ben de diyorum okey, ben de haritaya bakarım. Ondan sonra elimde de bir harita bulmuşum bir yerlerden. Bir fikrim var yani. Hadi gidelim diyoruz. Biniyoruz. Hava feci oluyor. Sonra hava düzeliyor. Bir yer buluyoruz. Diyoruz ki buraya bir sığınalım 2 dakika, hani dinlenelim. 10 kişi mürettebat diyelim. 3'ü bir daha tekneye geri gelmiyorlar. Bir tanesi geliyor diyor ki ya arkadaşlar ben aşık oldum bu adada birine. Ondan sonra sizinle şey yapamayacağım, devam edemeyeceğim diyor. Peki tamam diyoruz. Sonra biz tekrar yolculuğa devam ediyoruz. Başka yerlere gidiyoruz. Yani kafamızda ama hep Hindistan'a gitmek var. Ama bir şey oluyor. Bir yere varıyoruz. Amerika'yı bulmuşuz. Ya da startupların %90'ını olduğu gibi teknen bir yerde batıyor. Sonra sen yüzerek bir karaya bir yerlere gidiyorsun. Eğer yırtmaya hala kararlıysan bir tekne daha buluyorsun. Birilerini daha ikna ediyorsun.
Bence oradan da yırtma değil. Resilience.
Ya da evet.
Teknen battıktan sonra hala devam etme motivasyonun var mı yani?
Evet. Özellikle ürün geliştirmede şeyi anladım. Ya tamam bir yere varman gerekiyor ama büyük çoğunlukla başta varmaya karar verdiğin yerden daha iyi bir yerlere varma ihtimalleri çok yüksek.
Zaten böyle oluyor çoğu şey. Yani evet. Bu podcast'te biz çoğu şeyde bundan bahsediyoruz. Yoldayız geliyor musun da. Evet. Amaç hedefini belirlediğin yere gitmek değil. Bir hedef belirliyorsun ki yola çıkabilesin.
Hı-hı.
Yola çıktıktan sonra varış noktan değişebilir. Ama insanların çoğu yola çıkmaktan korkuyor. Eğer çok biliyorsan daha zor yola çıkmak. Bizim gibi pek bir şey bilmiyorsan daha kolay yola çıkmak.
Hı-hı.
Ama yola çıktıktan sonra mesela sen söyle. En karanlık zaman neydi yani? En hataydı belki bunu yapmak dediğin hiç oldu mu?
Oldu tabii. Yani app'i biz bir defa iki kere yaptık. Birincinin sonunda ben yani birincinin olmadığına karar verdiğimiz noktada ben tamamen şeydim yani. Okay, this is it. Tamam, bitti. Bu. Bunu rafa kaldıracağız. Şu ana kadar yaptıklarımızı da öğrendiklerimiz yanımıza kar kalacak. Ve gerekiyorsa 10 yıl sürüyorsa 10 yıl sürer. Ama ben kendi kendime öğrenirim. Bunu böyle bir şey haline getiririz. Side project, bir yan proje haline getiririz. Bir noktada evet. Bitiririz diye açıkçası düşündüğüm yer mesela en karanlık yerlerden biriydi. Bir diğeri de ilk başta deste değilken, yani adı deste değildi.
Hı hı.
Deste değilken bu projeyi tamamen çöpe atıp tekrar desteği
evet,
yaratma yapmam, süreci de çok karanlıktı.
Evet. Bambaşka bir identity'si vardı.
Evet. Senin için de öyleydi. Sen bayağı orada...
Bu bölümde dinleyenler onu gayet iyi biliyor. Evet. Gayet iyi biliyorsunuz. Ben yas tuttum falan yani evet. O dönem için.
Evet. Benim çok sevdiğim bir hikaye. Çünkü bence çok çok naif bir tarafı da var. Steve Jobs'la Steve Wozniak Apple'ı kurarlarken biri bunlara diyor ki arkadaşlar diyor siz IBM diye bir şey var. Kocamanlar. Sizin haberiniz var mı bundan diyor. Bunlar diyorlar ki yok haberimiz yok. Gidiyorlar kütüphaneye. Bir tane Firhis çıkartıyorlar. Firhis mi? Gerçi böyle teknoloji şirketlerinin olduğu herhalde böyle bir kitap gibi bir şey çıkartıyorlar. Oradan buluyorlar. I harfine geliyorlar. IBM'e bakıyorlar.
Bilmiyorlar yani IBM'in.
Bilmiyorlar. Ha böyle bir şeymiş diyorlar. Okey. İyi tamam diyorlar. Kapatıyorlar ve işlerine geri dönüyorlar.
Evet.
Yani şu an mesela her şeye bakabiliyorsun internette ve bence bu bir yandan
paralize edici bir şey.
Düşünsene o günkü Steve Jobs'un ve Steve Wozniak'ın Google'a erişimi olduğunu ve Google'dan girip IBM'in ne olduğunu, ne kadar çok kişi çalıştığını IBM'de.
Oho adamlar fikirsen, yapmış biz neyiz gider kapatırsın.
Evet, hiç gerek yok. Niye Apple'ı kursunlar
evet.
ki? Yani.
Birazcık gerçekten bu sene çok popüler oldu sosyal medyada ama delusional olmak gerekiyor.
Delusional olmak gerekiyor.
Yani Türkçe nasıl denir? Gerçeklikten kopuk olmak gerekiyor biraz. Delilik yani gibi bir şeye girişmek çünkü biraz. Devam etme motivasyonunu nasıl buldun? Bu kadar zorsa. Seni ne devam ettirdi yani?
Yani devam etme motivasyonu
Karım.
Bu arada evet tabii ki. Şey çok önemli. Ben hep tekne metaforuna geri döneceğim arkadaşlar. Özür diliyorum. Ama tekne metaforunda hani teknede bir kişi var ki asla seni terk etmeyecek yani. Ya da sen de asla onu terk etmeyeceksin. O tekneyle bir yere varacaksınız beraber.
Evet.
Onu bilmek çok önemli. Ama herkes gidip illa eşiyle sadece
yok,
şey kursun.
Yani ortağın
diye
olabilir.
Ha, ortağın da olabilir. Ortağın olması çok önemli. Aynı amaç uğrunda evet. Seninle yola çıkan ortak olması da çok önemli. Bence devam etme motivasyonu bulmak değil, kaybetmemek önemli.
Hiç kaybetmedin yani.
İşte kaybettiğimiz bir defa oldu. Ama onda da gene projenin teknik tarafına birini çekebildiğim anda, birini ikna edebildiğim anda bu projenin değerli olduğuna tamam dedim, devam ediyoruz.
Evet, öyle oldu. Bir de tabii şu var. Deste ilk başladığında app olarak dediğim gibi teknik bilgimiz hiç yoktu. Ve o yüzden herkesin sözüne güvenmek zorunda kalıyorduk. Annem hep şey der. Birilerine bir iş yaptıracaksan önce o işi en azından kabasıyla nasıl yapıldığını senin bilmen gerekiyor. Yoksa yaptıramıyorsun. Anlamıyorsan işin ne olduğunu iyi bir yönetici olamıyorsun. İyi bir project manager olamıyorsun. Bunu sen doğru olduğunu düşünüyor musun? Technical founder, technical kurucu olmadan technical, teknolojik bir şirket kurduk yani bir şekilde ama sen bir tık technical founder oldun bu süreçte. Geçen gün biriyle toplantıda şey diyorlar Can'a. Abi sen junior olmuşsun yani.
Tatlıydı. Yani yok, technical founder olmadım işte.
Yani evet.
Technical founder olmadım ama technical founder'ımız olmaması, technical co-founder'ımız olmamasının
kostu vardı.
Kostu vardı ve ödedik, ödüyoruz. Yani maddi olarak değil, yani şey olarak, efor olarak.
Evet. Zaman olarak da.
Zaman olarak.
Şu da çünkü bir zaman.
Yapılan hatalar.
Aynen.
Hesaba katınca.
Çünkü şuna inanmak zorundaydık özellikle en başta. Birisi ben diyoruz ki biz böyle bir şey yapmak istiyoruz. Yaparım diyor. Yaparım demesine güvenmek zorundaydık. Zamanla öğrendik test etmeyi bunu. Yani lafta değil de gerçekte yapabiliyor musun? Yani sen kaç tane şapka takıyorsundur şu an hem Flow'da hem Deste'de?
Ben iki projede de yani Deste'de de Flow'da da o entity'nin kendisine hizmet etmekle yükümlü biriyim gibi bakıyorum. Ve o projede ikisinde de Flow'da da Deste'de de çalışan herkes benim patronum. Onlar için ne yapmam gerekiyorsa yapıyorum. Bu yüzden de kaç şapka takılması gerekiyorsa takıyorum. Yeni şapka çıkınca onu da takmak gerekiyorsa onu da takıyorum. Sen de öyle, ben de öyle.
Flow'un yalın kalabilmesinin birçok
yalın kalmasını sağlayan
şeylerden biri. Evet. Biz yapabiliyoruz birçok şeyi. Bazen bu bizim to our detriment ne denir? Bizim zararımız oluyor bazen insan olarak. Ece ve Can ve çalışan insanlar olarak. Kendimizi paralamamıza sebep oluyor. Ama daha çok biz hani sistemler kurarak, teknolojiye biraz sırtımızı dayayarak büyümeye odaklandık. Görüyorum benzer işleri yapmaya çalışan başka girişimler. Ve böyle bazen çok para yatırım almak mesela. Çok para saçmaya ve çok dağılmaya ve çok fazla genişlemeye sebep oluyor. Kontrolsüzlüğe sebep oluyor. Kontrolsüz büyüme gibi mi diyeyim artık yani. Bizim daha her işimizde tek bir kurşunumuz genelde olduğu için o kurşunları çok daha bilinçli bir şekilde atmaya, kullanmaya çalışıyoruz. O yüzden evet, belki bazen istediğimiz ivmede işte büyüyemiyoruz hani şey olarak. Flow büyüyorsa bile biz ekip olarak büyüyemiyoruz. Çünkü hani HR departmanı yok ve o görüşmeleri yapmaya vaktimiz yok şu anda belki gibi. Ama gene de şeyden hiç çekinmediğimiz için özellikle senle, özellikle sen de çok böylesin, ben de böyleyim. Yapmanın bir yolunu buluruz, kendimiz buluruz, yaparız yani. Mentalite bu. Bence bir girişimci olmak istiyorsan, kendi işini kurmak istiyorsan bir şekilde yapmayı öğrenirim ve yaparım
diyebiliyor olman lazım. Hı-hı. Yaptıracak birini bulurum olmuyor işte. Çünkü senin, kimse senin işini senin kadar sahiplenmiyor. O yüzden yapmayı öğreneceksin, bulacaksın, bir yolunu bulacaksın. Hı-hı. Başka birini yaptıracaksan da sen öğreneceksin, önce onu yaptıracaksın yani. Ben öyle düşünüyorum.
Delege edebilmek veya micromanage etmek.
Hı-hı.
İkisinin ortasında bir şey var. Delege edip her şeyine yardım etmek. Onun bu görevde başarılı olması için yapabileceğin her şeyi yapmak. Ben bayağı ortasındayım.
Peki, asıl merak edilen konuya geçelim. Destenin niye waitlist'i var? Niye içeri giremiyor insanlar? Hani yap çıkmıştı? Ben demiyorum, insanlar diyor. 20 gündür bekliyorum. Sıra ilerlemiyor. Neden?
Yelkenliyle yola çıkma örneğime geri döneceğim. Biz hakikaten nereye varacağımızı bilmiyorduk. Biz ne yapmaya çalışıyorduk? Deste app'i yapalım derken ne yapıyorduk?
Hatırlasana. Yani o kadar basit çıktı ki ortaya ve nereye geldi inanamıyorum gerçekten, bambaşka bir şey oldu. Ama ilk çıkarken kart seçebilmek için.
Ve bu yolda başka neler neler geliştirdik. Bazılarını şu an hala göstermedik, açmadık.
Hı hı.
Belki bazı geliştirdiğimiz şeyleri hiçbir zaman
kullanmayacağız.
Ama şu an destenin...
Bir noktada şuydu bu arada, gene neden waitlist olduğuna geri döneceğim ama...
Hı-hı.
Ürün geliştirme birazcık bu yani. Özellikle küçük bir ekiple çalışıyorken ve hani böyle paralar yatırıp araştırmalar, işte surveyler yapamıyorken... kendi içinde birazcık bir echo chamber'a dönüşüyorsun. Yani bu uygulamaya bu özellikler olsun, insanlar bunu sever, bunu sevmezler gibi, böyle tamamen varsayımlar üzerine bir şey yapmaya başlıyorsun. Yapıyorsun ve çok zaman harcıyorsun. Bir özelliği kurmaya, yaratmaya uğraşıyorsun, tasarlıyorsun, arka planı yapıyorsun vesaire. Ve bize bütün bu süreç boyunca konuştuğumuz herkes dedi ki çıkarın artık. App'i çıkarın artık. İnsanlar kullanmadan neyi doğru yaptığınızı, neyi yanlış yaptığınızı öğrenemeyeceksiniz. Okay. Bu güzel bir tavsiye. Buna %100 katılıyorum. Ben olsam ben de bu tavsiyeyi veririm. Fakat bu app'in diğer belki startup app'lerden farkı, bu app'in kapısında bekleyen binlerce insan vardı. Yani bu app'i evet çıkarmak istiyoruz, insanları denetmek istiyoruz ama app'in de crash etmesini ve ilk günden fail etmesini ve insanların nefret etmesini istemiyoruz. Normal diğer app'ler günde 10 kişi giriyor, sonra 100 kişi giriyor, sonra bir 5 kişi daha giriyor. Yavaş yavaş test edebiliyorlar. O yüzden öyle bir
avantaj. Bu arada hani 10 kişi geliyor, 9'u mutsuz olup gidiyor, 1 kişi kalıyor. O bir kişinin neden kaldığına bakıyorsun. Sonraki gelen 100 kişiyi 90 kişi gitmesin, 85 kişi gitsin diye optimize edebilmek için.
Evet.
Ama ben açıkçası desteği yapma, yani bir defa kartları çıkarttıktan sonra artık topluluğumuzu tanımaya başladım. Ve onlara karşı ciddi bir sorumluluk hissediyorum. App'i release etmenin, app'i yayınlamanın, yayınlama süreci uzadıkça benim bu sorumluluğum daha da büyüdü. Çünkü onlara bu sefer gerçekten bu kadar zamandır bekliyorsunuz ve mükemmel bir deneyim sunmak istiyorum, istemeye başladım.
Komik olan burada, bu tamamen kendine yarattığım bir baskı.
Evet.
Yani insanlar ne beklediklerini bile bilmiyorlar bu noktada. Sadece fiziksel kartlar tükendi, ben kart seçebilmek istiyorum.
Evet.
Anlamını okuyabilmek istiyorum diyorlardı. Sense oradaki o küçük çarpı işaretine rahat tıklanmıyor ve o grafik oradan rahat bir şekilde gelmiyor. Orada bir ekran takılıyor falan diyorsun. O noktada çıkaramıyor. Çıkaramıyorsun yani.
Maalesef paraya geliyor bu işin ucu. O da şöyle. Yani bizim gene kartları çıkarttık. Artık bir topluluğumuz var. Binlerce sahibi var. Deste varlığının sahibi onlar. Biz onlara sadece bu app'i geliştiriyoruz ya. Bizim diyelim ki bu 5000 kişiyi bir gece bir yerde ağırlayacağız. Diyoruz ki arkadaşlar, biz bugün deste için bir parti yapıyoruz. Hadi gelin. Bizim bir herhalde bu 5000 kişi için bir balo salonu falan kiralamamız gerekiyor. Bir otel kiralamamız gerekiyor. Yani otel derken işte otelin balo salonu falan olur ya. Ya da bilmiyorum, 5000 kişi sığar mı balo salonu? Sığmaz. Stadyum falan kiralamak lazım herhalde.
Evet, tamam.
Değil mi?
Düğünler genelde böyle 300-500 kişi falan oluyor. Bilmiyorum.
Evet. Düğün dediğin nedir? 2000 olsun, 1000 kişi olsun yani. Değil mi? Bilmiyorum yani herhalde. Belki vardır bu arada. 5000
düğün
kişi
yapmadık, bilmiyoruz.
Evet, evet. O başka bölümü kalsın. Ama tahmin edin bizde ne yok? Tahmin et bizde
para.
Ne? Evet. Gidip o stadyumu biz nasıl kiralayacağız? Aynı şekilde destede de böyle yani. Ben şu an gerçekten samimi bir şekilde söylüyorum. 5000 kişi aynı anda app'te her şeyi yaparsa, girip bir full bir deneyim yaşarsa, günlük tutarsa, kart çekerse, kartın ona sunduğu bütün sorulara cevap verirse aynı anda ne olacağını bilmiyorum. Ne olacağını bilen birini hayır edebilmem mümkün değil. Ne olacağını bilen birini işe alabilmem, onun maaşını full time maaşını ödeyebilmem mümkün değil. O yüzden şu an o işi ben yapmaya çalışıyorum ama çok daha küçük
yavaş.
Çok daha evet. Yavaş. Yani şöyle mesela epe bir şey olduğunda gece loglara bakıp server'da her şey yolunda mı diye bakan kişi benim. Hı hı. Can yani. Bu böyle bir şey değil yani. Ayda
can uyuduğu zaman
can uyuduğu zaman telefonu çalıyor gene bu arada ama hani buna bakan ayda 30 bin dolar maaş alan bir CTO'muz yok yani. Hı hı. Yani bunun eksileri var, artıları var. Flow'da da böyle, burada da böyle. Tamamen parasını katlamak için, sadece bunun için bu işe para yatıran bir yatırımcıyla çalışmak istemiyorum mesela. Hı hı. Çünkü hiç farkı yok yani. Bir senin vizyonunu paylaşmayan bir yazılımcı veya bir tasarımcıyla çalışmaktan, hı hı, bilmiyoruz ama emin ol bence daha kötüdür. Senin vizyonunu paylaşmayan bir yatırımcıyla
Startup çalışma. Startup Podcast'ı sen yeterince dinlemiyorsun.
Ben daha dinlemedim, oralara gelmedim. İlk birkaç bölüm dinledim ama eminim daha kötüdür. Bunu da yapmak istemiyorum. Kendime de yapmak istemiyorum. Topluluğumuza da yapmak istemiyorum.
O yüzden
yani waitlist'in iyi bir fikir olduğunu düşündüm. Şu an geriye dönüp bakıyorum, hala bence iyi bir fikir.
Çünkü şu an başka alternatifte ne yapardık hala bilmiyoruz.
Çünkü en azından bizden kaynaklı şimdiye kadar hiçbir teknik problem yaşanmadı.
Yani ama tabii problem yaşandı.
Problem yaşandı. Çözdük hepsini. Hepsini de güzelce çözdük. Çözdüğümüz günlerde ben günde 2 öğün yemek yiyebildim gene. Sağlıklı yaşayacak şeyleri yapabildim. Bu bence yeterince iyi.
Bunun insanları kızdırmasıyla ilgili ne düşünüyorsun?
Ya bir yandan üzülüyorum tabii ki. Bir yandan çok mutlu oluyorum ki hani demek ki o kadar gerçekten o kadar istiyor ki kızıyor bile. Bu belki o da farkında değil. Ben de ilk bana kızıldığında fark etmiyorum ama aslında bu değerli bir şey. Bir şey hissediyor yani desteğiyle ilgili. Yani iyi ki varlar.
Ama biraz sakin olsunlar bilmiyorum. Bilmiyorum, ben senin kadar pozitif bakamıyorum bazen. Şeyle empati kuramıyorum. Kimsenin kimseye borcu olmayan bir durumda. Yani ben sana senin elinden yatırım almadım. Senden para almadım. Sana tam şu gün çıkacak, bugün senin elinde bak söz veriyorum demedim. Ve sen gelip bana bağırıyorsun. Neden epe giremiyorum diye. Yani benim sana böyle bir borcum yok ki diyesim geliyor. O yüzden mesajlara ben cevap yazmıyorum arkadaşlar. Bu arada mesajlar %99.9 böyle değil ama işte %0.1 böyle bir şey gelince insanın aklı ona takılıyor.
İşte belki ben de onların bu 0.01'den bahsediyorum. Onların hissettiği frustration'ı belki ben de hissettiğim için empati kurup hani evet ya app'in çıkmış olması gerekiyordu. Sana bu deneyimi yaşatabiliyor olmamız gerekiyordu gibi hissediyor
ama
olabilirim.
Ama hayattaki yani hiçbir şey böyle değil ki yani. Ması gerekiyordu, olmalıydı.
Evet.
Yok öyle bir şey. Ne zaman olursa o zaman oluyor hayatta her şey yani. Bu tam şey gibi. Bana sürekli şey soruları geliyor ya. Çok geç kalmış hissediyorum. Çok işte hayatta yapamadım hiçbir şeyi falan filan. Hı. Yok öyle bir şey. Herkesin timeline'ı bambaşka yani. Hayatının zamanlaması bambaşka. O yüzden her işin de, her app'in de, her kariyer çizgisinin de ilerleyişi bambaşka. Yani bugün bu kadar oluyor. Ve nasıl diyoruz ki evrenle kavga etme. İşte kaç yaşıma geldim bilmem ne yapamadım deme. Çünkü senin hayatının çizelgesi başka. Başkayla karşılaştırdığın için bunu yapıyorsun. Hı. Gerçi bizim uygulamamızı nereye karşılaştırıyorlar bilmiyorum ama hani benim de zaten barışmam bir süre aldı. Bunu da podcast dinleyenler dinledi bir sürede yani. App'in 3 ayda çıkmamasıyla ve 2 yıl sürmesiyle barışmam uzun süre sürdü. Ama 2 yıl sonunda artık diyorum ki ya, tamam hadi. Hatta öyle bir kırılma noktası olmuştu bir noktada hatırlıyorum. Tamam ya. Ne zaman çıkarsa o zaman çıkacak. Kendimi hala çıkmadı diye paralamanın hiçbir yardımı yok bu app'in çıkması için. Çünkü öyle bir dönem oldu yani.
Aha.
Gerçekten. Kendimizi yaktık. App çıkacak diye kendimizi yaktık ve çıkmadı app. Aha. Biz yandık sadece. Aha. Ve senin için şunu söyleyebilirim. Ben daha self-care queen olarak kendime bakmaya devam ettim ama sen kendini tamamen bıraktın bir noktada. O evet. Saldın ve sağlığını saldın. Bayağı kötü bir sene geçirdin yani.
Evet. Evet.
Buna değdi mi bilmiyorum. Geriye dönsen değişiklik yapar mıydın?
Ben değdi diye düşünüyorum. Sonunda yaptığım şeyden gurur duyuyorum ve yaptığım şeyden memnunum. O yüzden bunu yapamamış olma ihtimalini yaratabilecek herhangi bir şeyi istemem yani. Ama bu yıl sağlığıma daha çok önem vereceğim.
Evet.
Bu da 2024 resolutionlarımdan biriydi. Ha, bunu bence iletişimini daha iyi yapabilirdik. Bence bunu, evet, anlatabildiğimizi düşünmüyorum.
Evet. Bu podcast o yüzden yapıyoruz biraz.
Evet. Bunu anlatabildiğimizi düşünmüyorum yani birinci günden itibaren. O yüzden hele ki bir de çok yeni bir şey bu. Yani waitlist'e bir app'e girmek mesela çok nadiren denk geleceğim bir şey. Ya
bir de, oluyor, çok sık oluyor ama sen çoğu insanın zaten haberi olana kadar o app waitlist'ten, evet, çıkmış oluyor.
Evet.
Yani bir app'in waitlist'ini duyuyorsanız siz gerçekten çok early bird, en erken kuşlar sizsiniz oradaki, evet, yani.
Ya işte böyle Product Hunt'tan takip ediyor olacaksın da,
evet,
ya da işte böyle girişimcileri takip ediyor olacaksın da benim böyle bir ürünüm var ama waitlist'te denemek isterseniz sign up edin diyecek, hı-hı, falan, oradan duyacaksın. Bu arada zaten öyleler yani.
Evet, bu insanlar öyle.
Şu an hani 6000 kişi bile diyoruz, çok fazla diyoruz, stadyum tutmamız gerekirdi diyoruz ama burada biz bize son günlerimiz olabilir yani. Hani,
evet.
Şeyi hakikaten bilmiyorum. Biz bunu tamamen açtığımız zaman ne olacağını,
evet,
hiç bilmiyorum.
Yaptığın en gurur duyduğun şey ne? Sadece sen değil yani, bizim yaptığımız değil.
Odağımıza insanları koymamız bence. İnsanları, üyeleri, flower'ları, destileri. Ben sana sorayım. Sen mesela şu an destede geldiğimiz yeri düşündüğün zaman gene yapar mıydın? Bütün bu süreci yapar mıydın?
Kesinlikle yapardım.
Kesin yapardın.
Kesinlikle yapardım.
Hiçbir şey değiştirir miydin?
Kendim bu kadar yormazdım. Yani şu an böyle olacağını biliyorsam eğer geri döndüğümde daha rahat davranırdım yani. Mesela o zaman öyle, o içindeyken öyle olmuyor.
Ya mesela ne kadar daha az yorardın? Ne senin için kabul ettiriyor?
Duygusal olarak yormazdım kendimi.
Ha, duygusal olarak, anladım.
Evet. Anladım. Bu arada işin çoğu o zaten. Çalışma saatleri çok, ben çalışmayı seviyorum çünkü işimi seviyorum. Çalışma saatleri o kadar yormuyor ama stres için de çalışırken çok yoruluyorsun.
Destenin ilk versiyonunu hayal et ve bitirmişiz biz onu. O sırada çalışıyor yani. Şu an geriye dönüp baktığın zaman gene minimum viable product mantığı var ya, işte bir şeyi olabilecek en basit şekilde yap, hemen kullanıcılara sun. O haliyle sunmak ister miydin şu an geldiğimiz noktaya bakıp?
Hayır.
Hayır değil mi? Ben de. Maalesef.
Hayır.
Ben de.
Onu okup cringe oluyorum.
Evet.
Hatta inanamıyorum. Onu çıkarmayı düşündüğümüz.
İşte o bir yol yani.
Evet, çıkarsaydık da dünya sonu olmazdı.
Hı-hı.
Ama şimdi şey diyeceğim ama ya bize yakıştırmıyorum. Her şeyden önce bizim kendimiz için koyduğumuz standartlar çok yüksek. O
Evet.
işimizin kalitesini en çok o belirliyor yani.
Ama ben koyduğum standarttan memnunum ya.
Ben de memnunum. Bazen ama işte
sadece daha çok destek alıp, yani o standarda erişebilmek için daha çok destek alabilmek isterdim.
Daha çok destek alıp daha çabuk yapabilmek.
Evet. Ama işte daha çabuk da yapamıyorsun. Öyle de bir durum var. Yani
evet. Ya işte şöyle, şöyle bak, çok basit bir örnek vereceğim. Hamile kaldığında 9-10 ay hamilesin.
Hı-hı.
Set time.
Hı-hı.
Set yani.
Evet.
42 haftada alıyorlar çocuğu.
Evet.
Şimdi bu kadar net belirli olan çok az şey var.
Hı-hı.
Yani tıpatıp aynı şey yapıyor olsan bile, yoga stüdyosu açıyorsun diyelim.
Hı-hı.
Ve standart şey belirim, minimum 2,5 ay tasarımından tut inşaatıyla minimum 2,5 ay sürecek diyoruz mesela.
Hı-hı.
Mekanı bulduktan sonra açmak. Bunu değiştirebilecek 150 bin tane faktör olabilir bu süreyi.
Tabii.
Kısaltacak veya uzatacak.
Tabii.
Bilemezsin yani.
belediyeden bir kağıt gelmedi. 6 ay bekledik mesela, atıyorum.
Üst kattan su aktı. 2 ay uzadı.
Evet.
Bilmem ne materyali yokmuş. Stok bitmiş. Bir ay daha uzadı.
Hı-hı.
Ruhsatın çıkmadı. Bir ay daha uzadı. Ya da her şey rast gitti. Bir ayda bitirdin. Ya olabilir. O yüzden böyle süreyle beklenti yaratmak bir illüzyon. Yok öyle bir şey. Başlıyorsun işte, dediğim şey o. Bir hedef belirliyorsun ve başlıyorsun. Ne zaman varırsak. Yani ne zaman varış noktasını değiştirdiğim ya da belki varış noktasını işte sen dedin Amerika belirledik.
Hı-hı.
Ya da Hindistan belirledik.
Hindistan belirledik.
Arada bir yerde Amerika'ya var dedik ya, boş ver Hindistan'ı, burada kalalım.
Hı-hı.
Ve 3 ay sonra varacağımı düşünüyorduk ama bir ayda Amerika'ya vardık. Boş ver, kal burada.
Hı-hı.
Diyebilirsin yani. Hı-hı. Bu bizim işimizde öyle olmadı. Bizimkinde biz 3 ay sonra varmayı beklerken, 3 ay sonra Hindistan'a varmayı beklerken 2 yıl sonra belki Japonya'ya vardık ve
şu an bu arada evet Amerika'da mıyız bilmiyorum.
Bilmiyorum, aynen.
Yani deste Amerika'ya
aynen.
Ulaştım.
Hedef Amerika'ysa.
Bilmiyorum. İşte hedef Hindistan'dı değil mi?
Hedef Hindistan'dı. Bilmiyorum. Neredeyiz bilmiyorum. Ama bildiğim şey şu. Geldiğimiz yerden memnunuz. Gidişattan şu anda memnunuz. Sonunda böyle bir suyun üstüne kafamızı çıkardık. Ya yani fırtınadan çıktık gibi hissediyoruz.
Hı hı.
Smooth sailing'e bir tık geçtik gibi.
Hı-hı.
Bir de bu noktaya geldikten sonra sana katılacak insan bulmak daha kolaylaşıyor. Yani
evet.
Daha elle tutulur somut bir şey yokken insanları ikna etmek, anlatmak, yapmaya çalıştığın şeyi daha zor.
Bu arada girişimcilik için çok iyi bir şey var. Y Combinator'ın böyle YouTube'da lecture'lar serisi var.
Hı-hı.
Yanlış hatırlamıyorsam Stanford'daki lecture'ları. Hı-hı. Orada bir tane adam şey diyordu. Bana işte soruyorlar, ben kendi işimi kurmak istiyorum, girişimci olmak istiyorum, ne okumalıyım, nerede okumalıyım? Şirketi kurmalısın, okumamalısın. Hı-hı. Çünkü yani
hı-hı.
her şey, hakikaten galiba anladığım kadarıyla her
İş
girişim
bambaşka.
Başka bir iş.
Hı-hı.
Biz mesela Desteli Flow bile ne kadar aynı kişiler tarafından,
kardeş
aynı
gibi
ekiple,
olsa da.
Kardeş gibi bile olsa bambaşka iki süreçti, bambaşka iki şey öğrendik.
Evet.
Ve bambaşka skill'lere ihtiyacımız oldu.
Evet.
Hangi
Gibi bir fark
hangi sorunu
yaratmış.
Çözmek istiyorsun,
evet.
Veya ne hissettirmek istiyorsun insanlara,
evet.
Ne sunmak istiyorsun,
neyi çözmek istiyorsun, aynen. Yoksa girişimci olmak istemek çok laf salatası geliyor bana. Daha önce podcast'ta bahsettim mesela, benim dünyaya geliş sebeplerimden majör bir tanesi bence hissettirmek. Ben insanlara bir şey hissettirmeyi seviyorum, bu bana haz veriyor. Bir şey yaptığımda, bunun insanlara bir şey hissettirdiğini gördüğümde bundan motive oluyorum ve tekrar üretmeye devam edebiliyorum. Böyle bir döngü yaratabiliyorum. Senin için döngü yaratan şey ne? Onu bulman lazım bir girişimciysen yani. Yoksa tıkanman ve motivasyonunu ve enerjini kaybetmen çok kolay. Bir tane öneride bulunabilsen ne önerirsin şu an? Girişim veya kariyeriyle ilgili böyle birazcık ilhama ihtiyaç duyan birilerine söyleyebilecek bir şeyin olsa.
KISS.
Nedir bu?
Kiss. Keep it simple, stupid.
Great, I love it.